İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam harunyahya.tv internet sitesinden, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Güneydoğu Olay TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programına hoş geldiniz. Siz de ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresine atabileceğiniz e-mail yayınınızda da programa katılabilirsiniz. Konuklarım Doktor Oktar Babuna, Altuğ Berker ve Ayça Hanım. Hocamız Sayın Adnan Oktar da ilerleyen dakikalarda bize katılacak. Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz.
Hocam sözü size mi bırakıyorum?
Estağfurullah. Bu hücredeki mucize anlatmakla bitmiyor. Hocamız da çok üzerinde duruyor onun maşallah. Allah'ın yaratma sanatı. Mesela posta sistemi var değil mi? Her tarafa binlerce mektup gönderiliyor. Üzerine adres yazılıyor. Ve üzerine böyle posta kodu konmaya başlandı son birkaç on yılda. Ki doğru adrese gitsin diye. Dolayısıyla hiçbir kaybolma olayı pek rastlanmıyor genelde. Değil mi? Doğru adrese gönderiliyor. Bu insanlığın işte son 100-150 yıl içerisinde geldiği bir nokta olmuş oluyor tabii posta sistemi. Hücrede bunun çok daha mükemmeli var. Bir hücrede saniyede 2000 tane protein üretiliyor. Ve her hücrede her an 10 milyar tane protein var. Ve bunlar hiçbir zaman bir yanlışlık olmuyor. Mutlaka doğru adrese gidiyorlar. Çünkü hücrenin içerisinde mükemmel bir posta sistemi var. Hem de bu barkod sistemiyle. Şimdi kısa bir filmimiz var. İsterseniz ona önce bir bakalım. Hücrenin içinde bir ambalaj sistemi var. Bakın bir organel var. Hücrenin içindeki yapılardan bir tanesi. Buna Golgi cisimciği deniyor veya Golgi aygıtı. Burada üretilen bu ürünler yani proteinler paketleniyor. Çok özel bir şekilde. Şimdi onu gösterecek. Tabii temsili olarak, canlandırma olarak görüyoruz. Bu hücrenin içerisi gördüğünüz gibi. Bu yeşil yapı işte Golgi cisimciği. Burada bir paketleme sistemi var. Ama bu son derece bilinçli bir sistem. Yani en ufak bir yanlışlığa yer yok burada.
Evet.
Ki biraz önceki rakamları hatırlayacak olursak saniyede 2000 protein üretildiğini. Bakın 2000 çok yüksek bir sayı ve 10 milyar protein var. Yani posta ofisleri öyle milyonlarca ya da milyarlarca mektupla yani, muhatap olmuyorlar. Sadece binlerle değil mi sayılar ifade ediliyor. Hücrenin içindeki sayı çok muhteşem bir sayı maşallah. Bakın bir zarla kaplanıyor ve paketleme yapılıyor. Bu hem proteini koruma altına alıyor hem de hiçbir zarar görmeden nereye gidecekse oraya gönderilmesine yarıyor. Ve tabii bu çok seri olarak gerçekleştiriliyor. Çünkü her an 2000 proteinin üretildiğini düşünürsek hemen onun doğru yere, doğru adrese ulaştırılması lazım.
Evet.
Bu çok büyük bir postalama sistemi ve 100 trilyon hücremizde her an bu şekilde devam ediyor. Ve hiç hatasız devam ediyor. Hatasız işleyen bir sistem. Tabii bu çok büyük bir akıl gerektiriyor değil mi? Böyle bir yapının.
Tabii.
Müthiş bir organizasyon gerektiriyor. Fakat bu kadarla da değil. Bu kadar da değil. Aynı zamanda şöyle bir sistem daha var maşallah Allah'ın dilemesiyle. Bu posta kodundan bahsetmiştik. Onun da daha da mükemmeli, daha hızlısı hücrelerimizde var zaten. Bakın şöyle buradaki temsili yine canlandırma resimde görelim hep birlikte. Şimdi protein, ribozom denen bunlar protein fabrikaları. Protein fabrikasının ismine ribozom deniyor hücrede. Bunlar da dediğim gibi saniyede 2000 tane protein üretiliyor. Görüyorsunuz protein zinciri çıkmış ucundan. Bu proteinin zincirinin bakın uç kısmında kırmızı olarak gösterilen bölge işte bu bir posta kodu. Oraya yaklaşık 80 tane amino asit ekleniyor her bir proteine. Ve bu proteinlerin nereye gideceğini belirliyor. Mesela hücrenin içinde bazı yapılar var. İşte bunlara burada görüldüğü gibi mesela endoplazmik retikulum deniyor. Burada proteinlerin son haline getiriliyor. Lizozom diye rafineriler var. Golgi cisimciği var. Buna yine bu tabii DNA'da kodlanmış olarak var ve her proteinin gideceği yere göre bir posta kodu ekleniyor. Aynı zamanda bir tane protein parçacığı ekleniyor. Bakın burada gördüğünüz gibi. Buna sinyal tanıyıcı parçacık deniyor. O gidiyor bu posta kodu olan bölümün üzerine yapışıyor. Şundan dolayı. Şimdi gittiği yerdeki bu organelin üzerinde alıcılar var. Bakın görüyorsunuz. Şu yapılar alıcılar. Protein yapısındaki alıcılar. Bu yapışan işte sinyal tanıyıcı protein o alıcılara bağlanmak için var. Anahtar kilit gibi düşünebiliriz bunu. Bu bir kilit. Bu da bir anahtar. Tam ona uygun olarak yapıldığı için, Allah tarafından DNA'da kodlandığı için bu şekilde geliyor ona bağlanıyor. O ona bağlandığı anda bakın bunun ortası kapalıyken birdenbire kocaman geniş bir delik açılıyor. Yapısı değişiyor yani. Yapısal bir değişiklik meydana geliyor. Ve üretilen protein doğru adresteki bu yere enjekte ediliyor. Bakın gördüğünüz gibi onun içerisine yerleştiriliyor. Tabii bu mükemmel bir sistem. Şimdi şöyle düşünelim. Böyle bir sistemin mükemmel çalışması için hepsinin aynı anda var olması lazım. Bakın nitekim üretilen proteinin kodu DNA'da mükemmel olarak var. Sadece bir şekilde o protein mükemmel yapılabiliyor. O DNA'da mevcut. Bunun doğru adrese gitmesi için gereken posta kodu eki o da DNA'da kodlanmış olarak var. Ve hangi proteine, hangi posta kodunun ekleneceği, gideceği adrese göre belirleniyor bu. Bu DNA'da var. Bu da muazzam bir akıl gerektiriyor. Aynı zamanda bir anahtar yerleştiriliyor ki üzerine gittiği yerdeki kilidi açabilsin diye, böylece bu yapıda onun içerisine girebilsin diye. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Ve bunların hepsi birbirine uyumlu olarak yaratılmış. İşte bu tabii, yani bu düşünün 100 trilyon hücremizde katrilyonlarca bu şekilde reaksiyon oluyor şu anda. Muazzam bir posta sistemi işliyor, hiç haberimiz bile yok. Bu Allah'ın yaratması inşallah.
Tabii DNA'lar mesela hücre içinde müthiş bir bilgi bankası. Kağıda döksek 500 sayfadan oluşan 900 ciltlik bilgi var. Yani ancak mikroskopla görebildiğimiz hücrenin içindeki, çekirdeğin içindeki bir DNA'nın içinde. Bu muazzam bir şey. Yani evet. İnsanın bütün vücudunun, bütün özelliklerinin, bütün bilgileri orada Allah yaratırken bütün bilgiyi oraya yaratmış DNA'da. Kaş nasıl olacak, göz boyu nasıl olacak, ses nasıl olacak insanın, değil mi?
Evet.
Her insanda farklı. Hepsi birbirinden farklı. Parmak izlerimiz dahi değil mi? Milyarlarca evet, insanın hepsi farklı. O da bir Kur'an mucizesi. Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor aynı zamanda. Değil mi? Evet. Parmak izlerinin farklı olduğu her insanın. Bir santimetre karede milyarlarca farklı şekil Allah'ın sonsuz gücünün, kudretinin çok güzel delillerinden bir tanesi. Değil mi?
Ya bu rakamları söylerken tabii tekrar vurgulayayım. Mesela bir postane saniyede 2000 tane mektup geldiğini düşünün. O postaneyi doldurur kimse de o mektupları bir yere götüremez. Evet. Fakat hücrede hiçbir karmaşa olmuyor. Yani ve mükemmel bir işleyiş var. 10 milyar protein var her an. Hep doğru adrese gidiyor. Hiç yanlışlık olmuyor. Bu çok muazzam bir yaratılış tabii. Allah'ın yaratması sonsuz aklıyla açıklanabilir ancak. Fakat işte bilimdeki bu ilerlemeler bu gerçekleri ortaya çıkardı. Darwinizmi yerle bir etti. Bunlar Darwin döneminde hücreyi içi su dolu bir baloncuk zannediyordu. Çünkü doğru düz bir mikroskop da yok böyle. O baktıkları ilkel mikroskoplarla bir kara leke gibi düşünüyorlardı. Halbuki hücrenin içinden muazzam bir alem çıktı. Nitekim hocamızın hücredeki mucize kitabını okurlarsa çok detaylı bilgi var. Ama o kadar da değil. DNA mucizesi kitabı var, molekül, protein mucizesi, ondan sonra hücre zarındaki bilinci açıklayan, yani sırf hücre zarıyla ilgili bir kitap var. Onunla ilgili bir filmimiz var. İsterseniz onu da gösterelim. Hücre zararı da apayrı bir alem inşallah. Çünkü hücre zarında binlerce kapı var. Ve bu kapılar mükemmel bir şekilde koordine ediliyor. Bakın burada görüyorsunuz bir protein yapısında bu kapılar. Fakat kapılar o kadar özel yapıları var ki içine bir şey geldiği zaman sadece hücrenin işine yarayanları bırakıyor ama sadece bırakmak değil bakın. Geçerken bunu şekil değiştirerek pompalıyor içeri doğru. Ve enerji kullanıyor bunun için. Ve sadece hücrenin işine yarayan moleküller sadece hücrenin ihtiyacı olduğu oranda hücrenin içerisine girebiliyor. Şimdi evet. Bu çok büyük bir akıl. Şöyle düşünelim. Büyük bir binanın üzerinde yüzlerce binlerce kapı olsun. Her kapının önünde binlerce insan olsun. Ve bu binanın içinde her an belli sayıda insan bulunabilsin. Mesela diyelim ki 10 bini hiç geçmesin. Ama 10 binde gerekli bir miktar işte 6 binin de altına düşmesin mesela. Öyle bir hesap. Nasıl tutturulur böyle bir hesap? Ve her kapıdan her an binlerce giriş çıkış var. Nasıl ayarlanabilir? Ancak bilgisayar sistemleriyle değil mi? Çok özel, hani bunu insanlar da yapamaz. Çünkü birbirleriyle bağlantıda olacaklar, sayı sayacaklar. O sayılarda bir yanlışlık olması, sürekli toplanması gerekiyor. Ancak bilgisayarlar kullanılarak bu gerçekleştirilebilir ki bilgisayar her an ne kadar kişi girdi, ne kadar çıktı, bu 10 bini geçmeyecek her an sayı, 6 binin altına düşmeyecek hesap yapılabilsin. İşte hücrenin üzerinde yüzlerce kapı var. Hepsi proteinlerden yapılmış. Yani cansız atomlardan. Bir bilinci yok. Ya proteinlerin bilinci yok zaten. Bunu herkes bilir. O kapılardan bu kadar giriş çıkış oluyor ve sadece hücrenin içinde ihtiyacı olduğu kadar molekül hücrenin içinde her an bulunabiliyor. Burada evet. Ne düşünülür? Yani bir çocuğa sorsak bunu ne der? Allah'ın yarattığı çok açık değil mi? Ve yani muhteşem bir yaratış. Allah'a tesbih ettiriyor. Bilimin zaten amacı bu.
Tabii evrimciler de mesela ben bir alıntı okuyayım. Bir profesör, evrimci bir profesör. San Diego, Kaliforniya Üniversitesi'nden ünlü evrimci profesör Leslie Orgel. Mesela hücreyle ilgili, DNA ile ilgili, onun yaratılışıyla ilgili şöyle diyor. 94 sayılı Ekim nüshasında derginin son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin yani RNA ve DNA'ların aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. Evet. Hiçbir şey tesadüfen var olamıyor.
Dünyanın en ünlü Darwinist moleküler biyologlarından Leslie Orgel. Tabii. Darwinistlerin yani böyle yani kitaplarını okuduğu birisi. Yani olamayacağını söylüyor zaten yani çok açık bir şekilde. Ve ne diyorlar? Böyle bir sistemler için tesadüfen ve hatalarla oldu diyorlar. Yani hata ola ola hem tesadüf hem de hata yani böyle. Hata bir yerde yapılan hata mutlaka bir bozgun getirir.
Evet.
Değil mi? Yani bir yazıda hata yaptığınız zaman o yazı daha mı iyi olur? Tabii ki anlamsız olur yani değil mi? Hatayı düzeltmek gerekir ki daha anlamlı hale gelsin. Nitekim bu kullandıkları mutasyon dedikleri hata. Yani DNA'daki harf değişiklikleri değil mi? Bunlar tabii dış etkenlerle oluyor ya da DNA'nın bölünmesi sırasında rastgele olan değişiklikler mutlaka zarar getirir. Zarar nasıl fayda sağlar? Yani bu kadar akılsızca bir iddia olabilir mi? Nitekim bakın Darwinistler de bunu itiraf ediyorlar. Mesela genetikçi Rengenrath'ın var. Çok tanımış bir Darwinist aynı zamanda bu genetikçi Rengenrath'ın. Diyor ki mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, yani herhangi bir rastlantısal bir değişim olduğunda ya etkisiz olacaktır, ya hiçbir etkisi olmayacak, ya da zararlı. Nitekim biz bugün biliyoruz ki %99'u zararlı, %1'i de etkisiz. Mümkün değil fayda sağlaması. Yani yeni genetik bilgi oluşturacak, böyle sistemler meydana getirecek bir akıl, Allah'ın aklı tabii yani sonsuz akıl. Doğadaki yani taşın, toprağın, kayanın, yani cansız atomların böyle bir aklı olamaz tabii. Atomların kendisi yaratılmış zaten. Doğa yaratılmış. Dolayısıyla tabii bu iddialar o kadar saçma ki yani bunları tabii modern bilim hocamız da vesile oldu buna. Ki hakikaten mutlaka tavsiye ediyoruz. Yani o kitapların okunduğu zaman Darwinizmi yerli bir ediyor. Tabii daha da önemlisi Allah'a imanını artırıyor insanın. Yani Allah'ın sonsuz aklının tecellilerini gördükçe dolayısıyla insan da tabii imanı artıyor. Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz kudretini daha iyi kavrayabiliyor bu şekilde.
Evet. Ben bir Amerikalı genetikçinin bununla ilgili bir sözünü okuyayım. Rengenrath'ın, Amerikalı ünlü genetikçi diyor ki, mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.
Tabii yani bu çok açık bir gerçek. Yani bunu bilmek için bilim adamı olmaya gerek yok.
Evet.
Bir şeye çekişle vurursanız, tekmelerseniz veya ateş ederseniz onu bozarsınız. Yani bu mutasyon da öyle bir şeydir zaten. Bakın hücrelerdeki bilincin bir örnek. Yani adeta bir bilinç var. Tabii hücrenin aklı da değil bu. Allah'ın aklı olduğunu, aklın tecellisi olduğu için. Bazı hücreler bakın intihar ediyor. Ya büyük bir fedakarlıkta bulunuyorlar. Hücrelerde de var fedakarlık. Şimdi bu insanın embriyo hali, annesinin rahminde insanın oluşum aşamalarını görüyorsunuz. Daha ilk hali bu. cenin hali. Ellerin oluşumuna bakın şimdi gösterecek. El oluşurken önce bu şekilde yuvarlak bir yapısı, yani parmak yok üzerinde gördüğünüz gibi. Nasıl parmak oluyor biliyor musunuz? Bazı hücreler burada görüldüğü gibi intihar etmeye başlıyorlar. Bakın intihar eden bir hücre gördünüz. Hop bir hücre daha burada intihar etti. Bu hücreler neden intihar ediyorlar biliyor musunuz? Parmakların oluşması için. Bu evet. Palet gibi yapı ortadaki hücre intihar ettiği için parmaklarımız oluyor bizim. Bakın nitekim görüyorsunuz oluşum aşamasını. Maşallah. Bu hücreler intihar ediyor ve parmaklarımız oluşuyor. Şimdi yine hep birlikte düşünelim. Bir hücre başka hücrelerin, yani parmakların oluşması için daha doğrusu intihar etmesi gerektiğini nereden bilsin? Bir de tabii bakın hepsi bir düzen içerisinde. Yani evet, buradaki bir hücre intihar edebilirdi, buradaki bir hücre intihar edebilirdi. Ne parmak oluşurdu ne yer, değil mi? Bir düzen üzere tam parmak aralarını yapacak şekilde hücreler son veriyorlar yaşamlarına ve parmaklar oluşuyor. Bu da tabii değil mi, yaratılışı gösterir. Çok açık bir yaratılış Allah'ın yaratmasıyla. Her insanın da parmakları bu şekilde oluşuyor. Olmasaydı parmağımız olmazdı. O zaman bugün yaptığımız birçok şeyi tabii ki yapamazdık. Dolayısıyla tabii bu da her bakımdan bu Darwinizm safsatasının yani ne kadar akla, mantığa, değil mi, bilimsel gerçeklere aykırı olduğunu gösteriyor. Yani her bilimsel detay yaratıcının varlığını kanıtlıyor. Nitekim mesela fosillerde de bu şekilde. Hocamız biliyorsunuz yaratılış atlasıyla binlerce fosilin dünya çapında herkes tarafından ortaya çıkmasına ve evrimin tabii yok edilme, yani Darwinizmin yerli bir olmasına vesile oldu. Bugün girdik hatta konuştuk. Çok hayret verici bir şey. Yani yüz milyonlarca fosil var ve kimsenin, bizim de haberimiz yoktu bunlar. Değil mi?
Tabii.
Ya benim haberim yoktu hakikaten böyle milyonlarca fosil olduğundan, evrimi yalanladığından. Yani fosilin bir kere mutlaka gündeme getirilmesi lazım. Çünkü evrimcilerin de tek iddiası o. Fosil kayıtlarında görülebilir diyor Darwin. Evrimin tek kanıtı fosil kayıtlarında olabilir diyor. Ne beklersiniz? Evrimcilerin hep fosille konuşmalarını. Fakat hayret verici bir şekilde 150 yıldır hiç fosil yok ortada. Hangi evrimci kitabı açsanız hiç fosil gördünüz mü bugüne kadar? Gerçek bir fosil resmi.
Yok tabii.
Yok. Sadece uyduruk çizimler vardır böyle. Arkası balık, ön tarafı işte sürüngen gibi böyle. Garip, onların hayalinde canlandırdıkları. Yarı maymun güya, yarı insan, tüylü bir şeyler çizmişler falan. Hiç fosil yok. Niye yok? Çünkü Darwinizm destekleyen bir tane fosil yok. Bütün fosiller Allah'ın yarattığını kanıtlıyor da onun için. Onu da Allah razı olsun. Ya sadece hocamız, dünyada bakın bir kişi bugüne kadar fosilleri ortaya çıkarttı. Ve Darwinizm de yerle bir oldu. Mesela tabii büyük sahtekarlıkları var. Güzel bir örnek. Amerika'da Smithsonian Enstitüsü diye çok büyük bir müze var dünya çapında. Müzenin müdürü var. İşte uzun yıllar müzenin başında kalıyor. Adam ölüyor ondan sonra. Öldükten sonra 70 yıl Kambriyen dönemi diye böyle fosillerin birdenbire ortaya çıktı. Yani canlıların 540 milyon yıllık bir dönem var. 50 grup canlı birdenbire ortaya çıkıyor. Tabii bu neyi? Yaratılışı gösterir. Allah'ın yarattığını. 70 yıl saklamış müzenin deposunda. Kimsenin haberi yok o fosillerin orada olduğundan. Çünkü yaratılışı kanıtlıyor. Ne zaman adam ölüyor? Gidiyorlar depoyu araştırıyorlar. Bakıyorlar o fosilleri buluyorlar. Ama bu hep böyle. Mesela New York'taki bir tanınmış doğa tarihi müzesinde de bu yaşandı böyle. Birisi oradaki şeyi soruyor, fosilleri soruyor, ara geçiş formlarını. O sırada da liseli öğrenciler var. Sergiyi böyle geziyorlar müzeyi. Ben diyor ara geçiş formlarını görmek istiyorum diyor. İşte müzenin yetkilisi var orada. Ama onlar diyor depoda diyor. Niye diyor? Çok değerli diyor. Yani diyor niye değerli olsun ki diyor. Milyonlarca diyor ara geçiş formu olması lazım. Yani hatta milyarlarca, milyonlarca bile yetersiz. Hiç böyle düşünmemiştim diyor. Müzenin müdürü. Yani yok fosil yok. Bakın zaten hocamız diyor bir tane diyor. Bir tane patolojik, asimetrik ara geçiş formu, onların hayalindeki ara geçiş formundan bir tane getirsinler 10 trilyon lira vereceğim diyor. İşte olsa getirmez mi 10 trilyon almak için?
Tabii ki getirir.
Mutlaka getirir değil mi? Ama getiremiyor. Yani bu dünya medyasında her yerde haber oldu. Bakın şimdi fosillerden, yaşayan fosillerden bazı örnekler verelim. Bir kere fosiller evrim mutlaka yalanlıyor. Bakın 82 milyon yıllık bir aslan fosili görüyorsunuz. Bütün dişleri çok güzel korunmuş bir fosil. Başının şekliyle yandan, önden görüntülerini görüyorsunuz. Değil mi? Günümüzdekinde tıpatıp aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Yani günümüzdeki aslanın kafatası neyse geçmişteki de o. Ya da işte 58 milyon yıllık, bakın bunlar kısa süreler değil. 58 milyon yıllık at kestanesi yaprağı. Bu fosili görüyorsunuz. Günümüzdeki bütün damarlarına, şekline varıncaya kadar milimetrik aynısı. 95 milyon yıllık boynuzlu köpek balığı. Köpek balığının bakın omurgasını görüyorsunuz değil mi? Burada yüzgeçlerini. Gayet de belirgin bir şekilde korunmuş. 95 milyon yıllık. Yakın plan çekimlerini görüyorsunuz bakın. Bütün şekliyle kuyruğu burası. Bakın aynısı günümüzdeki hali. Yaşayan hali. Tamamen yani milimetresi milimetresine aynı. Bakın amberde korunmuş 25 milyon yıllık takla böceği çok güzel korunuyor. Amberde biliyorsunuz bütün özellikleriyle korunuyor. Hı hı. Yani kanatları, antenleri, bacaklarındaki tüylere varıncaya kadar bütün bakın şeklini görüyorsunuz. Şimdi dikkatlice inceleyin. Bakın aynısı. Bu da günümüzdeki hali. E hani evrim vardı? Yok işte. Allah nasıl yarattıysa o şekilde devam ediyor. 50 milyon yıllık kurbağayı görüyoruz yine. Bakın yakın plan ayaklarıyla bütün gövdesiyle. Bakın aynısı. 50 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramamış. Yani evrim falan yok. Allah'ın yarattığı çok açık değil mi inşallah? Ve Allah da evrimle yaratmamış. Bunu da ispatlıyor fosiller. Çünkü Allah dileseydi evrimle yaratabilirdi. O zaman Allah'ın evrimle yarattığına iman ederdik ama bunun delilleri olurdu. Yok. Allah zaten Kur'an'da da bu şekilde olduğunu bildiriyor Allah. Çok örnekleri var. Meleklerin, cinlerin yaratılması değil mi? Evrimle olmuyor. Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi. Tabii. Bakın yine fasulye örneğini görüyoruz burada. Aynısı günümüzdeki haliyle. Milyonlarca yıl en ufak bir değişikliğe uğramamış. 25 milyon yıllık bostan sineğini görüyoruz. Bakın çok güzel korunmuş amberin içerisinde. Evet, bakın günümüzdeki haliyle. Değil mi? Gövdesi, kanatları, antenleri, bacakları aynısı. Deniz anası bakın görüyorsunuz 500 milyon yıllık. 500 milyon yıl çok uzun bir süre. Günümüzdeki halini göreceğiz şimdi. Bakın aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Bu tabi Allah gösteriyor. Yani fosiller de çok Allah'ın yaratmasının delili. Bunlar da ahir zamanda ortaya çıktı maşallah.
Fosillerle ilgili bir fosil bilimci, paleontolog, ünlü İngiliz Derek Eger bir evrimci olmasına karşın bak şöyle itiraf ediyor. Diyor ki sorunumuz şudur diyor. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız. O da kademeli evrimle gelişen değil aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Yani yaratılmış olduğunu söylüyor.
Ben de bir itiraf okuyayım. Çok itiraf var. Evet. Yani Darwin de söylüyor. Bütün önüne gelen Darwinistler söylüyor bunu. Mesela söyleyeceğim kişi şimdi Niles Eldridge. Niles Eldridge aynı zamanda bir müze yöneticisi yani çok önde gelen ve Darwinist ve paleontolog. Paleontolog demek fosil bilimci demek. Yani hayatı boyunca fosillerle ilgilenmiş ve Darwinist. Bakın diyor ki ayrı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri Darwin'in türlerin kökenini yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. E kardeşim o zaman niye evrimci oluyorsun yani biz biliyorduk diyor bunu diyor. Darwin'den önce bile biliyorduk diyor. Zaten bakın şu çok önemli. Bütün Darwinistler, Darwin de dahil hepsi bunun olmadığını çok iyi biliyorlar. Ve hepsinin itirafları var. Yani bu kadar bir kitap yazıyor mesela ama onun bir paragrafında neden Darwinizmi geçersiz olduğunu anlatıyor. Çünkü vicdanen ve aklen bilir insan. Yani ufacık bir çocuğa bile sorsanız şu fosilleri yan yana koysanız ya evladım bak deseniz şuna 7 yaşındaki çocuğa çocuğum bak deseniz şuna değil mi? Bu fosili bu da günümüzdeki hali bir fark var mı yok diyecek. E neymiş evrim var mıymış yok muymuş diyecek. Yani fosil paleontolog olmaya gerek yok bunu anlamak için. Ama devam ediyor. Diyor ki aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda, yani tüm bilimsel çalışmalar, fosillerin incelenmesi, fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini, evrim kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Teşekkür ederiz yani, değil mi?
Bilim değilmiş işte bunu gösterdi.
Efendim?
Bilim değil de din olarak düşünüyorlarmış. Bu açık.
Evet, değil mi yani tabii. Bunu böyle bir batıl din tapınıyorlar yani böyle haşa. Tesadüfi ilah edinmişler.
Evet.
Halbuki tesadüfi ilah edinmiş mi? Yani haşa değil mi? Tesadüf diye bir yaratıcı olabilir mi? Yani böyle sonsuz akıl. Bakın görüyorlar sonsuz aklı. Çünkü hücreye baktığında bu böyle, canlılara baktığında böyle, insan ele yani ruhu olan bir canlı. O ruh tabii zaten Darwin'in Açmazı Ruh kitabı var hocamızın. Mutlaka okusunlar onu. Ruh, ruhun varlığı, yani bu bir görüntü var değil mi? Üç boyutlu. Beynimize elektrik sinyalleri olarak geliyor. Çok açık bir şekilde. Bu teknik bir gerçek. Sesler yine aynı şekilde elektrik sinyalleri olarak geliyor beynimize. Dokunma yine elektronların yani birbirini itmesi yine elektrik sinyalleri olarak beynimizin içerisinde kapkaranlık. Ses yok, koku yok, tat yok, dokunma yok beynin içerisinde. Elektrik sinyalleri var sadece. Ve bunlar üç boyutlu, rengarenk, mükemmel bir görüntü. Yani hocamız bunu açıkladı çok net. Yani içeride kablonun ucunda ikinci bir göz var. Gören bu göz değil. Çünkü o elektrik sinyallerini çevirmek de görevli. O kadar. Bir ara geçiş merkezi orası. Asıl elektrik sinyallerini üç boyutlu görüntüye çeviren, yani elektrik sinyallerine bakıp bu görüntüyü gören bir iç göz var. İşte Allah'ın yarattığı bu sistem ruh, insanın ruhu. Tabii ruhu kavrayacak bilgi ve akıl verilmemiş insana. Allah söylüyor bunu Kur'an'da. Ama ruhun varlığı bu Darwinist, materyalist, ateist düşünceyi tamamen ortadan kaldırıyor. Yani Darwinizme inanan laboratuvarda işte bir şey yaptığını iddia eden biri değil mi? Beynin içindeki küçücük bir yerdeki o küçücük laboratuvarın içinde orada ne yaptıysa yapmış oluyor. Orada çok açık ruh var ve Allah'ın gösterdiği bir görüntü var. Elbette bu görüntüyü değil mi? Bu sistemi yaratan bir yaratıcı var. İnsan pasif olarak izliyor bunu. Seyrediyor yani. Seyredicisi bu sistemin. Dolayısıyla bu da yaratıcının sonsuz gücünü, insanın da ne kadar aciz ve zayıf olduğunu gösteren bir kanıt inşallah.
İnşallah.
Evet. Evrimciler zaten bir ön kabul olarak, bir inanç olarak dediğin gibi putperestlik anlamında bir inançla evrime bağlılar. Hatta birçok evrimci itiraf ediyor. Mesela Harvard Üniversitesi'nden ünlü genetikçi ve evrimci Richard Levantine diyor ki bakın, bizim materyalizme bir inancımız var a priori, yani önceden kabul edilmiş. Doğru varsayılmış kendince. Bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan a priori yani önceden kabul ettiğimiz bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Biz kurguluyoruz bunu diyor. O şekilde açıklama getiriyoruz diyor. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de işte bir inanç yani mutlaka evet. İnanıyorum ben buna diyor. İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. İşte amaçları bu yani Allah'ın varlığını inkar etme felsefesinin adı Darwinizm. Allah razı olsun hocamızdan 30 yıllık bilimsel ve kültürel çalışmaları vesilesiyle yerle bir etti Darwinizmi. 3000'in evet. Üzerinde konferans değil mi? 300 eser. Binlerce sayfa, delilli,
maşallah.
Bütün hepsi bilimsel, fosil kayıtları vesaire hepsiyle şimdi dünyada Allah'ın izniyle bu inanç yok oluyor. Allah'ın izniyle inşallah.
Evet. Şimdi bir kere Darwinizm demek ateizm demektir. Yani hiçbir Müslüman bu oyuna gelmesin. Bazen oluyor ya Müslümanlığın yani Kur'an'la bağdaştırmaya çalışanlar olabiliyor. Burada tabii birçok sebep olabiliyor. Cehalet birincisi, evet. Küfrü güçlü gibi görme. İşte Darwinizme inanan çok insan vardı. Şimdi azaldı tabii inşallah. Yerli bir oldu Darwinizm de. Çok insan vardı. Çoğunlukla Darwinizme inanıyordu. O halde biz de ona şey derim. Aman bir tepki olmasın gibi korkma, çekinme gibi birçok faktör. Tabii bir aklı başında bir insanın yapacağı bir şey değil bu. Bir kere Darwinizm bakın ateizm. Yani bunu en önde gelen Darwinistler söylüyor zaten. Dawkins diyor ki, Richard Dawkins var. Azılı bir ateist ve tanınmış evrimcisi, dünya çapında bir evrimci. Diyor ki, Darwin diyor, yani Charles Darwin, entelektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır. Yani Darwinizmle diyor biz ateist olabiliyoruz diyor. Yani evet. Ateizmin dayanağı Darwinizm diyor. Yani bana açıkça bunu itiraf ediyor. Biz de onun için destekliyoruz diyor. Beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görüyorlar. Darwinizmin. Ve bana soruyorlar, Doktor Dawkins, evrime olan inancınız, evrim üzerine çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü diye. Buna evet demek zorundayım diyor. Evet diyor, yani Darwinizmden dolayı ben ateist oldum diyor. Benim gibi insanlar evrim lobisi için kötü haber gibidirler. Oysa ben bu konuda, bu alanda konuşan kişilerin hepsinden çok açık, daha açık sözlü ve dürüstüm. Evet diyor, ben diyor, yani Darwinist olduğum için ateistim diyor. Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Devam ediyor Dawkins. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Hakikaten hocamız bunu açıkladı. Dünyada Darwinist diktatörlük var. Yani devletlerin %95'i tarafından Darwinizm korunuyordu. Resmi bir ideoloji olarak. Devletin resmi ideolojisi olarak. Orada herhangi bir konuda işte yaratıcı savunan biri çıktığı zaman, üniversiteye girdiği zaman, değil mi? Atılıyordu. Bunun çok örnekleri de var böyle. Bir kitap yazıyor. Türkiye'de de oldu. Amerika'da oldu. Hatta bir film yaptılar Amerika'da. Üniversiteden atılan akademisyenlerle ilgili. Yaratılışı değil de. Hatta yaratılışı bile savunamıyorlar da orada akıllı tasarım diye bir şeyi. Halbuki akıllı tasarım Allah'ın aklı o. Allah demesi lazım yani Müslüman. Değil mi? Evet. Allah'ın aklı olabilir veya inanan herhangi bir kişi onu açık açık söyler. Böyle Darwinizm'e karşı çıktıkları için üniversiteden atılan birçok kişiyle ilgili film yapmışlar. Onu koymuşlar böyle. İşte böyle ağır bir baskı vardı. Nitekim bu baskıdan dolayı böyle bilim rotasından saptı ve hiçbir zaman ilerlemesi gerektiği kadar ilerleyemedi 20. yüzyılda.
Çok zaman.
Mesela bakın Einstein örneği güzel bir örnek. Onu tekrar verelim. Değil mi? Big Bang olduğu, yani büyük patlama denilen bütün evrenin ki 250 milyar galaksi var. 250 milyar yıldız var her birinin içerisinde. 250-300 milyar yıldız var. Yani 14 milyar yıl önce tek bir noktadan, yani yoktan var oldu. Yani yaratıldığını Einstein hesaplarında gördü. Yani evrenin durağan olmadığını, daha doğrusu hesaplarında gördü. Ateistler evrenin durağan olduğunu, yani madde sonsuzdan beri vardır, sonsuza kadar var olacaktır iddia ediyorlardı. Einstein hesap etti, matematik, yani bilimsel olarak baktı. Yok dedi, bu böyle olamaz dedi, anlamış. Kendi söylüyor bunu zaten. Fakat o kadar ağır bir baskı var ki bu Darwinist diktatörlük, Allah'a da inandığı halde Einstein o baskıdan çekinerek oraya bir tane kozmo denklemin içerisine yapay, böyle uydurma bir şey koyuyor, kozmolojik sabit diye. Bütün denklemi o ateist materyalist sisteme uyduruyor. Sonra da diyor ki, yıllar geçtikten sonra bu diyor benim kariyerimin en büyük hatasıydı diyor. Bakın bilim adamları bunu hep yaptılar. Evet. Gerçekleri görüyorlar. Gerçekler açıkça Allah'ın yarattığına götürüyor. Hemen onu çarpıtıyorlar. İşte bu şöyle evrimleşti, önünü kapatıyor. Mesela delil var orada, delili gizliyor. 70 sene fosilleri saklıyor adam, mesela müze müdürü. Müze müdürünün işi zaten fosil sergilemektir. Başka bir işi yok ki orada. Niye müze müdürü oldun o zaman fosilleri saklayacaksan? 70 sene saklıyor fosilleri. Dolayısıyla hep bunu yaptılar. Yani onun için bilim çok gecikti. 50 sene Big Bang'i kabul etmediler. Laboratuvarlarda yaptıkları deneylerde hep bütün gerçekleri saptırdılar. Binlerce, on binlerce makale yazdılar. Hep çarpıttılar gerçekleri. Fosiller buldular, hep çarpıttılar. Ya sakladılar ya çarpıttılar. Sahtekarlıklar yaptılar. Uydurma bir kafatasını alıp 50 yıl sergilediler İngiltere'de, o tarih müzesinde, işte sizin atanız diye. İnsanlar önünde saygıyla geçiyorlardı onu, böyle atamız şudur budur diye. 500 tane makale yazmışlar onunla ilgili, doktora tezi şudur budur. Sonunda özür dilediler. Yok bir tane, evet.
Yok hocam, sizi dinleyelim.
Bir tane diş buluyorlar. Aman diyorlar, bu insanın atasına ait bu diş, işte bu da ailesi, karısı, çocukları, eltisi, kayınçosu falan, böyle resimler bütün bilimsel dergilerde, kitaplarda. Sonra bir bakıyorlar, domuz dişi, pardon diyorlar, aa çok özür dileriz. İşte Ramapithecus diye bir fosil buluyorlar, Time dergisi var ya, ünlü. Normal maymun kafatası bildiğimiz, ama Time dergisinin kapağına koyuyorlar bunu, işte insanın atasını bulduk diye, kayıp halka bulundu. Diyorlar ki bakın Time dergisinde, eğer insanın atası Rama Pitagus değilse insanın atası falan yoktur. Ne oluyor? 1979 yılına geliyorlar. Aradan yıllar geçiyor. Pardon diyorlar. Affedersiniz. Maymunmuş bu yine diyorlar. Yani bu hep böyle oluyor işte.
Yalan yalanı doğuruyor tabii. Ama sonunda çıkmaza geldi mi?
Evet.
İnşallah.
Ama tabii Darwinizmin önemi, yani hocamızın anlattığı üzere, bir bela olması. Yani bunun için çok böyle acele bir şekilde kaldırılması gerekiyordu. Yani Allah razı olsun. Onu yaptı hocamız işte. Ve Allah çok başarılı kıldı. Yani samimiyeti ve üstün ahlakından dolayı muazzam başarılı kıldı. Dünya çapında yerle bir oldu. Bir kişi, yani değil mi? Bir kişi bu yıkılmaz zannedilen sistemi yerle bir etti. Yani bu hakikaten çok büyük mucize. 300 tane kitabı, 45 tanesi ki Darwinizme ait, iman hakikatleri ve Darwinizme ait ve Darwinizm insanlığa getirdiği belalar 73 dile çevrildi. Maşallah. Yaralış atlasından maşallah yüz binlercesi gitti. Dünya çapındaki en önde gelen bilim adamlarına, politikacılara, sanatçılara, ondan sonra politikacılara söyledim. Ve dünya medyasında artık görüyorsunuz haberleri. İşte en son arıyla ilgili bir haber yapmışlar. Onu da artık hani eskiden derlerdi ya, kayıp halkayı bulduk, şudur budur falan. Ya arı da değişmemiş falan, 34 milyon yılda değişmemiş falan diye böyle yani buraya geldi en sonunda bu noktaya. Tabii ki değişmedi, yani bütün 300 milyon fosil var değişmemiş olan. İşte Allah'ın izniyle kıpırdayabilecekleri bir şey kalmadı artık inşallah.
İnşallah.
Evet. Hayvanlarla ilgili Kur'an'dan bir ayet diyeyim ben size. Nahl suresi 5. ayetten itibaren. Şeytanın Allah'a sığınırım ve hayvanları yarattı. Sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan yemektesiniz. Akşamları getirir, sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır. Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere ağırlıklarınızı taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır. Değil mi maşallah? Milyonlarca çeşit canlı var. Ve hepsinde Allah'ın merhameti, şefkati tecelli ediyor.
Evet.
Çok muhteşem özelliklere sahipler. Örneğin penguenlerden bahsediyorduk,
evet,
değil mi?
Evet.
Evet, Oktar hocamla gelirken onun bahsini yani, ettik. Gösterebiliriz diye belki filmi.
Öyle bir fedakarlık örneği gösteriyorlar ki maşallah. Şimdi bu Darwinizm iddiası, işte güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok, öyle bir şey yok. Doğada da değil mi, canlılarda, hayvanlarda
yani
öyle bir fedakarlık örneği var ki, bakın bu şimdi bunu gösteriyor.
Rabbim bilemeyecek kadar büyük bir fedakarlık ister. Ve canlılar dünyasının en fedakar anne babalarından biri de burada yaşar. Penguenler. Bu penguenler büyük bir buluşmanın gerçekleşeceği yere gidiyor. Yolculukları haftalar sürecek.
Çok sevindim.
Kat etmeleri gereken mesafe 100 kilometreden fazla. Bu yüzden bazen yürüyerek, bazen de gövdeleri üzerinde kayarak yol alırlar. Hepsi mucizevi bir şekilde aynı noktaya doğru yürür. Bu yolculuğun sonunda şaşırtıcı bir şekilde binlerce penguen belirli bir noktada buluşacaklar. Ve bu buluşmanın çok önemli bir amacı var. Çünkü büyük buluşmanın gerçekleşeceği bölge aynı zamanda penguenlerin yavrularını dünyaya getirecekleri yerdir. Zahmetli yolculuk, penguenlerin yavruları için yaptığı fedakarlıkların ve göğüsledikleri zorlukların yalnızca başlangıcıdır. Esas zorluk, dişiler yumurtladıktan sonra başlayacaktır. Çünkü dişi penguen, yumurtladıktan kısa bir süre sonra kış bastırır. Kış aylarında ısı eksi 50 dereceye düşer. Ve rüzgar saatte 100 km hızla buz ve kar savurur. Dişi penguenler yumurtalarını erkeklere bırakarak denize dönerler. Yumurtaya bakma görevini fedakar erkekten üstlenir. Erkek penguen yumurtayı buzdan korumak için ayaklarının üstünde taşır. Kalın tüyleri yumurtayı soğuktan korur. Yumurta buzun üzerine düşerse hemen donacaktır. Bu yüzden erkek penguenler istediğiniz gibi hep çok dikkatli hareket eder. Yapılan fedakarlık insanın hayal gücünü dahi aşar. Penguen tam 4 ay boyunca hiç beslenmez. Yumurtayı bir an bile yere bırakmaz ve hep ayakta durur. Penguenler dondurucu rüzgardan korunmak için birbirlerine iyice sokularak daireler oluştururlar. 4 ay süren kış boyunca bütün yapabildikleri sabretmektir. Zorlu ayın sonunda tekrar bahar gelir. Yumurtalar çatlamış ve minik penguen yavruları dünyaya gözlerini açmıştır.
Çok da sevindim.
Onları soğuktan koruyacak yağ tabakaları henüz oluşmadığı için hala babalarının ayaklarının üzerindedirler. Yavrunun ilk besini babasının onun için kursağında sakladığı süttür. Baba penguen 4 ay boyunca aç kaldığı halde eşsiz bir fedakarlıkta bulunmuş ve kursağındaki besini yemeyerek yavrusu için saklamıştır. Tam bu dönemde dişiler açık denizden kıyıya dönerler. Onlar da bu 4 ay boyunca boş durmamış, sürekli avlanarak yumurtadan çıkacak yavruları için kursaklarında besin depolamışlardır. Dişiler gelir gelmez 4 aydır aç bekleyen erkek penguenler avlanmak için denize koşarlar. Erkek penguen karnını doyurur doyurmaz yuvasına döner ve anne penguenle birlikte yavrusunu beslemeye devam eder.
Evet maşallah. Bu yani nasıl açıklanabilir başka türlü? 4 ay bakın hiç yemek yemeden, içmeden bir an bile değil mi o dondurucu evet, soğukta yatıp uyuyabilir. Değil mi? Bir şey yani acıkır. Ya susadım der gider. Hayvan bu yani neticede. Hiç böyle yapmıyor. 4 ayın sonuna kadar kursağındaki son besini saklıyor. Onu yavrusuna veriyor. Dişiler avlanıp hemen getiriyorlar. Onlar devralıyorlar böyle. O yavru hiç şey etmeden. Bunun gibi çok örnekleri var tabii. Karıncalar. Bakın hocamızın kitapları var. Karınca mucizesi, termit mucizesi. Ondan sonra onların sosyal yaşantıları. Arıdaki mucize. Değil mi? Onların sosyal yaşantıları. Mesela bir düşman girdiğinde kovana toplu halde müdahale ediyorlar. Yaban arılarıyla ilgili bir film göstermiştik hatta böyle. Üzerine çullanıyorlar. O giren işte şeyse neyse onun üzerinde kanatlarını oynatarak bir ısı meydana getiriyor. Fakat ısıyı o kadar ayarlıyor ki böyle 48 dereceye getiriyor diyelim. 48 derece o giren işte yalan arası büyük arı için öldürücü oluyor. Kendileri için pardon 45 derecesi getiriyorlar. Kendileri için öldürücü olmuyor çünkü 48 derecede ölüyorlar. Evet. 45 derecede durduruyorlar. O onu etkisiz hale getiriyor. Ama hepsi birlikte yapıyor bunu. Ve mükemmel bir dayanışma sistemle. Geçtiğimiz zamanlarda karıncaların evlerini ortaya koydular. 10 ton çimento basarak böyle yani yerin altından muazzam bir şehir çıktı. Şehir yapıyorlarmış yerin altında.
Evet.
Böyle 15 metre 15 metre çapında büyüklüğünde böyle yerin altına iniyor. Odalar, aralarında bağlantı koridorları, sistemler. Yani şehir hayatı yaşıyorlarmış aslında. Bir tane delikten biz sadece görüyorduk onları böyle. Bu tabii yani sadece Allah'ın ilhamıyla açıklanabilen değil mi? Canlardaki fedakarlığı gösteren bir örnek.
Evet.
İşte insanların da bu şekilde olması bakın çok önemli. Çünkü Kur'an'da emredilen zaten Allah'ın bizden istediği ahlak ve tavır bu. Mesela buna tabii çok güzel bir örnek. Peygamberimizin ahlakı ve peygamberimizin ahlakını örnek alan sahabelerde görüyoruz. Bir iki örnek okuyabilir miyim onlarla ilgili? Sen. Bakın nasıl Müslümanın fedakarlığının nasıl olması gerektiği. Güzel anlaşılıyor buradan zaten. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman'ın ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak ilk Müslümanlardan olma şerefine erişen ve bundan dolayı işkenceye uğratılan Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı'nda Resulullah'ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir. Malik bin Zübeyr adındaki çok keskin bir nişancının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutuyor. Bakın elini tutmuş sahabe. Talha bin Ubeydullah'ın eli parçalanmış ve parmakları bu yüzden çolak kalmıştır. Bu savaşta 80'e yakın yara aldığı, hemen her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamış, onu korumaya çalışmıştır. Hazreti Ebu Bekir ve Sa'd bin Ebi Vakkas, Resul-i Ekrem Efendimizin yanına yetiştiği sırada kan kaybından bayılan Talha bin Ubeydullah'ın ayılır ayılmaz sorduğu ilk soru ise kendisine değil, yine Resulullah'a yönelik olmuştur.
Maşallah.
Yani çok örnekleri var. Tabii insanın böyle olması gerekiyor. Darwinizm mahvetti dünyayı. Yani bu 20. yüzyılda tam bir Darwinizm felaketi Allah'ın dilemesiyle tabii yaşandı. Çünkü Darwinizm zemininde bu sapkın felsefenin, pagan dininin zemininde güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Kan dökmeyi getirdi. Komünizm, faşizm, anarşi, terör, ondan sonra vahşi kapitalizm, ırkçılık hep Darwinizm zemininde gelişti. Ya mutlaka bu doğal sonucudur. Yani Darwinizm mesela mutlaka teröre götürür. Tabii ki bu şu anlamda değil. Yani bütün Darwinistler terörist değildir ama bütün teröristler Darwinisttir. Hangi teröriste baksanız Darwinist eğitimden geçmiş. İşte güya diyorlar ya Müslüman terörist öyle bir şey olmaz zaten. Çünkü Allah Kur'an'da masum insanların öldürülmesinin haram olduğunu bildiriyor. Dolayısıyla hiçbir Müslüman masum insanı öldürmez. Terörist olmaz. Eğer terörist oluyorsa bu aldığı Darwinist eğitimden de. Nitekim bakıyorsunuz işte ismi Müslüman ismi oluyor kimliğinde yazan ama Amerika'da, İngiltere'de Darwinist eğitimden geçmiş kişilerin terör yaptığını görüyorsunuz. Yani Darwinist neticede. Ki zaten hocamız onu da açıkladı. İslam dünyasında bakın Darwinizm girdi, sosyalizm, komünizm ortaya çıktı. Değil mi? Irak'ta bu şekilde oldu, Suriye'de bu şekildeydi, Cezayir'de bu şekildeydi, Mısır'da bu şekildeydi, Filistin'de bu şekildeydi. Ve muazzam bir zulüm ve kan dökücülük ortaya çıktı. Fitne ortaya çıktı.
Terörist başı da Darwinist.
Evet.
İstersen alıntısı kolaydaysa okuyalım.
Evet.
Açıkça itiraf ediyor yani. Hayvandan geldik diyor. Bir hayvan türüdür insan diyor. Yani Darwinizmi benimsediğini, bütün kendi ideolojisi yaptığı eylemlerin temeli olduğunu açıkça söylüyor.
Evet. Yani, hayvandan
tabii,
geldiğini.
Tabii. Terörist başının fikri o. O yüzden aynı zamanda bunların anlatılmanın önemi de istersen
evet.
Hocası az vakit var.
Tabii bunu hocamız delillendirdikten sonra evet. PKK'nın gerçek kimliğini anladı insanlar. Hakikaten Darwinist ve komünist olduğu bilinmiyordu. Zannediyordu ki böyle etnik bir şey gibi. Öyle değil bakın diyor ki çok açık şekilde söylüyor bölücü başı, bebek katili. Hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır diyor. İnsan bir hayvandır ama ilerlemiş hayvandır. En vahşi hayvandır. İnsan en acımasız hayvandır. Kendini tabii niteliyor. Ben diyor, o da hayvan diyor. Ben de hayvanım diyor. Hayvan da hayvanı öldürür diyor. zaten hamam böceği gibi, böcek gibi görüyor. Değil mi? Binlerce insanı, bebekleri katlettiler. İlkel komünel topluluk dönemi insanlığın hayvanlar aleminden koparak tarih sahnesine çıktığı son derece geri üretim güçleri ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder diyor. Yani Darwinizmin fikirlerini almış ve onun üzerine monte edilmiş bu bölücü örgüt. Bakın aynı zamanda diyor ki PKK için şöyle niteliyor. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli. Marksizmin uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Bu biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Sosyalizm yıkıldı. Komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine sosyalizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyor.
Komünistiz.
Evet. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmi temsil ediyorum diyor. Lenin ne yapıyordu? Kan dökmeyi savunuyordu hep. Değil mi? Lenin evet. Terör, bombalama, insanları öldürme, yok etme, devletin mallarına el koyma. Nitekim kan Bolşevik ihtilalini yapmışlardı zaten. Ve milyonlarca insanı katlettiler komünizm döneminde Rusya'da.
İşte Stalin... bu nedenle de Darwinizmi anlatmak ve çok önemli.
Evet.
Yani
evet.
PKK ile terörle mücadelenin en önemli bölümü bu. Allah razı olsun hocamız bunu yapıyor yıllardır.
Evet.
İnşallah.
Evet, kahraman ordumuz önlem alıyor. Ama bu bataklığın kurutulması için mutlaka fikri mücadele. Yani Darwinizmin ortadan kaldırılması gerekiyor. Darwinizm kalktığı anda komünizm de kalkıyor otomatik olarak. Çünkü komünizm, Darwinizm olmadan ayakta kalamaz. Ateizm de kalamaz, faşizm de kalamaz. Darwinizm zeminine oturduğu için onlar bu şeyi yapabiliyor.
Evet. Evet.
Yani o propaganda şeyidir PKK.
Hocam da vermemiz gerekiyor herhalde.
Evet. O zaman kısa bir aradan sonra tekrardan hocamızla devam edeceğiz hocamızla beraber.